Ayrım 32.
İsim, şehir, hayvan. Hiç düşündünüz mü? Dünyada korkma diye başlayan tek ulusal marş. Neden bizim? Aydın Doğan. O kadar maaş veriyor. Patronu yazayım bari. Kimdir Aydın Doğan? Türkiye vergi rekortmeni. Bunlar ne diyor? Vergi kaçırdı. Plaket verirken son 10 yılda 8 defa, son 5 yılda üst üste birinci oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye örneksiniz. Örnek mükellefimiz oldunuz. Diyen kim? Maliye Bakanı. Kime diyor? Aydın Doğan'a. Şimdi ne diyorlar? Vergisini ödemedi. Ne zaman ödemedi diyorlar? 2007'de. 2007 vergi şampiyonu kim? Gene Aydın Doğan. Ömrünü hukuka adayan Yargıtay Olumsal Başsavcısının çeteden evinin basılması gibi bir şey yani. Hayatını terörle mücadeleyle geçiren orgeneralin terör örgütü kurmaktan içeri tıkılması gibi. Donumuza kadar soymak varken eşine kuru soğan büyüklüğünde pırlanta takacağına, köşkün elektrik parasını bile cebinden ödeyen Ahmet Necdet Sezer'in kınanması. Kemal Kılıçdaroğlu'na yolsuzluktan suç duyurusunda bulunulması gibi bir şey. Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten hapis yatan kişi, kapatılma davası açılan partisiyle yönetiyorsa halkı, vergi rekortmenine vergi cezası kesilmesinden daha doğal ne olabilir ki? Uğur Dündar. Hiç düşündünüz mü? Ulusal marşımız neden korkma diye başlar? Korkarız çünkü. Kayıtsız şartsız. Milli egemendir korku. Bizim gibi demokrasinin yerli yerine oturmadığı, hukuksuzluğun genelde iktidar olduğu, gücü gücüne yeten, yalakalığın meziyet, dürüstlüğün eziyet olduğu ülkelerde egemendir. Bu nedenle günlük güneşlikken eğri oturalım, doğru konuşalım diye atıp tutarız. Hava bozar, şimşek çakmaya başlarsa, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar, ne melazım der, susarız. Bir elin nesi var, 2 elin sesi var, birlikten kuvvet doğar diye etrafı gaza getiririz. Sonra gider, aynada kendi suratımıza, adam sende, her koyun kendi bacağından asılır deriz. Böyleyiz. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış, gerçek ile yalan arasında gelgitler yaşarız. Hiç düşünmeyiz maalesef. Korktuğumuz için mi kaçarız? Kaçtığımız için mi korkarız? Bu sorulara kafa patlatmaktansa yüzleşmemek en iyisi sanırım. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın atasözü kabul eden topraklarda sen mi kurtaracaksın memlekete kardeşim? Ehaliyle bizim yerimize düşünecek, bizim yerimizi elini taşın altına sokacak, bizim yerimize hayatını tehlikeye atacak, bizim yerimize korkmayacak birini ararız. Çırpınacak, boğuşacak, iftiraya uğrayacak, yargılanacak, bizim yerimize yanacak biri olsun isteriz. Korkularımız yüzünden gasp edilen kimliğimizi, kişiliğimizi, haysiyetimizi bize geri verecek biri. Bizim yerimizi, bizim hakkımızı arayacak biri. İşte o, Uğur Dündar'dır. Yürek denilen kavramın organdan ibaret olmadığını gösteren, korkular coğrafyasında kendi canını hiçe sayıp, kendisi için hiçbir endişe taşımadan, bizim için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için korkan kişi. Ve üzerinde bir yıldır titizlikle çalışılan kitap piyasaya çıktı. Uğur Dündar'ın hayatını anlatan İşte Hayatım isimli kitap. Nedim Şener kaleme aldı. 453 sayfa su gibi okunuyor. Çünkü bu kitap omuz omuza çalışma onurunu kızıma miras bırakacağım değerli abimin hayatı değildir sadece. Hepimiz adına yaşanmış, acısıyla, tatlısıyla, hepimizin hatıralarıyla dolu, korkularımızla yüzleşen hepimizin hayatıdır. Bekir Coşkun. Gazeteci için cezvedir aslında gazete. Ateş vardır altında hep. Suyu ısınır. patates mesela. Koy cezveye, sıcağı görünce gevşer. Gelemez hiç sonra. Salar kendini. O sert, dayanıklı zannettiğin karakter gider. Ezilen, büzülen, bıcık bıcık bir şey haline gelir. Üzülürsün girdiği kılığa. Veya yumurta. Kaynat cezveyi. Patates zırdana tepki verir. Şartlara direnir. Ancak onların yapısıyla koruduğu içindeki canı öldürür, yüreğini katılaştırır, çatlar çoğu zaman hatta imha eder kendini, yarı yolda çıkarıp alsan bile hayata döndüremezsin artık onu. Ya kahve? Bambaşkadır. Şartlar değiştiğinde, şartların dayatmasına uyacağına şartları değiştirir, ortama lezzet katar. Türk kahvesidir Bekir Coşkun. Sabah güne başlarken ya da akşam günün yorgunluğunu atarken yudumlamanız ondan. Hazmetmenizi sağlar memleketi, zihin açar. Onsuz basın, püreleşmiş patatesler, kalbi taşlaşmış yumurtalar, telvesi donmuş boş fincanlardan ibarettir. Ve siz hala diyorsunuz ki, köşesini almışlar elinden. Yanılıyorsunuz. Keyfinizi elinizden aldılar aslında. Hedef o değildir çünkü. O aynı o. Hedef sizsiniz. Babam ve ben. Sabah sabah babam aradı. Canım çok sıkkın. Boyun bosun devresin. Hayırdır babacığım? Babacığım babacığım deme bana. Bu yaşa geldin, bir pırlantacı açamadın. E sen de başbakan olamadın. Terbiyesiz herif. Bosuna mı okuttuk? Vallahi hiç kusura bakma babacığım. Ben sana dedim ki beni İmam Hatip'e gönder diye. Sen tuttun Atatürk Lisesi'ne gönderdin. Geleceğimle oynadın. Yoksa ben de istemezdim böyle olmamı. Ananız şımartıyor zaten sizi. E anamı da sen şımartıyorsun. Torun torba sahibi oldu. Hala kafayı örtmedi. O açık kaldığı için bizim de kısmetimiz kapanıyor. O bayrağı da indirsin artık balkondan. Sonra ağlıyorsunuz. Niye bize Avanta buzdolabı gelmiyor filan diye. Sen bize laf yetiştireceğine el alemin çocuklarına bak biraz da utan. El alemin çocuklarına bakacağına sen biraz arkadaşlarına bak asıl. Ahmet amca işçi emeklisi. Hüseyin amca asker emeklisi. Bekir amca memur emeklisi. Bu ne biçim çevre? Haybe'ye el öpüyoruz her bayramda. Bir günden bir gün bir tanesi çıkıp da gel sana burslar vereyim, Amerikalarda okutayım. Gel seni şirketime ortak edeyim dedi mi? Küçükken o kadar pipimizi gösterdik. Hani vefa? İnsan bir gemici kalır bari. Hükümet olduğunda almadık mı? Hadi çok uzatma. Tansiyon hapım bitti. Ayarla şu doktoru da gidip alayım. Bizim doktoru sürdüler. Nasıl sürdüler? Uçtu o. Cumhuriyet mitingine mi katılmış ne? Aldılar görevden. Ama istersen muhtarı arayıp beleş kömür gönderteyim. Oğlum kalorifer mazotlu. Eh be baba, pırlantacı açamadım diye bana kızıyorsun ama sendeki ticari zekaya da hayranım yani. Al kömürü sat. Senin gibi evlat olmaz olsun. Abime de söylemişsin aynı şeyi, kalbimizi kırıyorsun. Büyük sözü dinleyip en az 3 tane yapsaydın biri hayırlı çıkardı belki. Arama bizi bir daha. Sen de arama zaten, dinliyorlar. Atıp tutuyorsun emekli maaşlarıyla ilgili. Alacaklar Ergonokan'dan içeri, göreceğiz Yakut'u Zümrüt'ü. Kapattı sonra. Canım çok sıkkın. Ertuğrul Özkök. Gitti ya, adettir, herkes yazıyor. Ertuğrul Özkök müthişti. Tarihe geçti, şahaneydi filan. Halbuki bu iş tek başına yapılmaz. Tansu Özkök'tü şahane olan. Neden derseniz, gizli deliliktir gazetecilik. Genel yayın yönetmenliği ise kafada huniyle gezmeyi gerektirir. Kafa, kafa değildir çünkü, paratonerdir. Tükürür gibi yağar hakaretler, iftiralar. Yapamazdı tek başına, 20 sene, başaramazdı. Gazetenin yanında metres miyim acaba duygusu yaşar gazeteci eşleri. Karı koca olmamayı öğrenir zamanla veya ta en başından bilmek zorundadır. Arkadaş olur, sevgili olur, koca olmaz. Gazeteci koşar, eşi taşır. Koşamıyorsa bil ki taşınmıyordur. Kadın kız meslektaşlarımı tenzih ediyorum. Hakikaten Allah'ın cezası adamlardır gazeteciler. Güler yüzü nalet. Nüfus kağıdı eskir, ruhu büyümez. Profesyonel serseri. Utanır, uslanmaz. Benim bildiğim en zor meslektir gazeteci işi olmak. Okulu da yoktur. Maceranın bizatihi kendisidir. Kayalara çarpa çarpa, fırtınalarda boğuşa boğuşa öğrenilir. Çekilecek kahır değildir. Ne yaparsın ki kaderdir. Gönüllü olduğumuzu inkar etmiyorum ama iki eli yakamızdadır maalesef bu işin. Bırakmaz. Ne gece ne gündüz. Çocuğunun doğumuna yetişemeyen arkadaşlarım var. Kendi düğününe gecikeni biliyorum. Kızım liseyi bitiriyor. 24 saat onu düşünürüm. Toplasam 5 sene görmedim. Baba diye cep telefonundaki fotoğrafımı taşıyor. Ertuğrul Özkök iki tane torun veren kızının kaç senesini ıskaladı dersiniz? Gülümsünden başka kim bilir? Tek şansı var Tansu Hanım'ın. Vurmadılar Ertuğrul Özkök'ü. Ne kaldıysa Ertuğrul ağabeyden geriye hala Tansu Hanım'ın. Selefi malum sıktılar kafasına zincirli kuyuda. Tanıdığınız dişli gazeteci eşi varsa sorun. Berbattır bu sinsi duygunun kalleşliğinde yaşamak. Enis Berberoğlu'na gelince yürekten güç diliyorum ona. Biz yazarlar langır lungur yazarak onun hayatını güçleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Allah eşine ve kızına şimdiden sabır versin. Nedim Şener, Quartier Inferno, Via Mel, Türkçesi, Cehennem Mahallesi, Kötülük Sokak. Apo'nun Roma'da kaldığı villanın adresiydi bu. Çık oturmuştu yani. Moskova'dan Airflot uçağıyla Fiumicino havalarına inmişti. Abdullah Sarıkurt adına TC pasaportu vardı. Konya'nın Kulu ilçesi Çöpler Köyü nüfusuna kayıtlıydı Abdullah Sarıkurt. Almanya'da işçiydi ve 8 sene önce Konya Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak Frankfurt Başkonsolosluğu'ndan yenilediği pasaportunu kaybettiğini bildirmişti. Ancak Apo bu sahte pasaportu kullanmadı, gerek duymadı. Ben Abdullah Öcalan'ım dedi. Çünkü İtalya Başbakanı Delma bildiğin dallamaydı. Tezgah kurulmuştu. Güya gözaltına alındı. Hapishaneye götürülmesi gerekirken hastaneye götürüldü. Sıralık teşhisi kondu. Teşhis sıralıkta ama ortopedi servisinde yatıyordu. Ve doktorlar kalbinden rahatsız olduğunu açıklıyordu. Sadece 8 gün sonra hastaneden çıktı. Hapishane yerine Göller bölgesinde bulunan Cehennem Mahallesi Kötülük Sokak'taki villaya yerleşti. Ana caddeye çıkışı olmayan kepenkli, bahçesinde palmiyesi bulunan, iki katlı, dışarıdan görülmeyen zula bir villaydı. Sahibi Enrico Pelli, pilottu Alitalia'da. Marino Emlak Ofisi aracı olmuştu. Apo'nun Roma temsilcisi, kor diplomatik plakalı araçla gelmişti. Yanında İtalya İçişleri Bakanlığı'nın yetkilileri vardı. Aylığı 2200 dolardan bir senelik kira sözleşmesi yapıldı. Tiko para bastırıldı. Villaya uzaktan bakmak bile yasaktı. İtalya İç İstihbarat Teşkilatı Digos tarafından korunuyordu. Sokağa bariyer, çatıya keskin nişancılar yerleştirilmişti. Apo, genellikle öğleden sonraları bahçesinde yürüyüş yapıp kaslarını esnettiği villasında basın toplantısı yaptı. Digos ajanları gazetecilerin donunu bile aradı, kalemlerini bile kontrol etti. Teyip fotoğraf makinesi sokulmadı. Giriş katındaki salon, çanak anten bağlantıları, uydu telefonları, telsiz, bilgisayar, faks ve mikrofonlarla haberleşme merkezini andırıyordu. Apo'nun üstünde Calvin Klein gri kadife takım elbise, Ferragamo kravat, çivit mavisi Enrico Coveri gömlek, ayağında Alman işi sandalet, gri yün tenis çorabı, bileğinde Suriye hatırası altın kol saati vardı. Antik Roma dönemine ait kitaplar okuduğunu, Machiavelli'ye hayran olduğunu söyledi. Türkiye'ye ayağa kalkmıştı. İtalyan markalara boykot ediliyor, ahali makarnaya PKK'lı muamelesi yapıyor, spagetti bile yemiyordu. Ahaliye İtalyan görünmek için markalarını Elona Melona diye koyanlar ise, yandım Allah diyor, gazetelere sayfa sayfa ekmek çarpsın biz Türküz ilanları veriyordu. Sonra buhar oldu Apo. Türkiye Başbakanı Ecevit Bugün de gene İsrail Başbakanı olan Netanyahu'dan yardım istedi. Mossad devreye girdi. Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan Kenya'ya uçtu. Yunan Büyükelçiliğine yerleştiği saptandı. Özel uçakla Kuzey Irak'a gidiyorum zannederken memlekete hoş geldin oldu. Sonra İtalya apar topar Ankara Büyükelçisini değiştirdi. Eşi Türk olan Büyükelçi gönderdi. İstanbul ve İzmir konsolosları değiştirildi. PR ekipleri kuruldu, partiler verildi, yedirip içirdiler bizim yalakabasını, kafaladılar. Tesadüfe bakın ki 5 sene önce sıra takımı Torino'da bile başarılı olamayan Hakan Şükür'ü Inter'e, Fatih Terim'i önce Fiorentina'ya, hemen ardından Milan'a transfer ettiler, sempati patlaması oldu, spagetti bile yemeyen ahali aniden İtalyano oldu. Sonra bu arkadaşlar geldi. Açılım yapıldı, İtalya cankuşumuz, Yunanistan dostumuz, Suriye kardeşimiz oldu. Terörle mücadele edenlerin alayı hapse tıkıldı. Şeref madalyalı subaylar kafasına sıktı, PKK kırmızı halıda halay çekti. Ve Apovilla'ya çıkıyor. Soner Silivri'ye, Mustafa ile Tuncay hücreye konuyor, Nedim'in evi basılıyor. Türkiye'nin en dürüst, en yurtsever gazetecilerinden biridir Nedim. Rayında yaşar, eviyle iş arasında gidip gelen tren rayı. Onur duygulan arkadaş, kusursuz eş, mükemmel babadır. Apa'yı koruyan İtalyan gizli servisi vardı hiç olmazsa. Nedim'in evini bizim polisler basıyor. İleri demokrasi dedikleri bu oluyor. Ben Apo'nun yerinde olsam palmiyeli isterim. Oktay Usta. Hükümet gıda kolisti dağıtıyor. Gazeteler, yemek kitabı. Uyumlu ikili. Tabakları çoktan vermiştik zaten. Tencereleri de. Çıtal kaşığı düzmüştük. E bir de tarif verelim bari. Bütün halde duran, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu dilimleyin, küp küp doğrayın, kendini bırakıncaya kadar haşlayın, ince ince kıyıp bir diş müsteşara ilave edin. Danıştay serttir, kabuğunu sıyırın, iyice kazıyın, ortadan böyle püre haline gelene kadar rendeleyin. Yargıtay'ın kökleri saplıdır, ayıklayın. Başsavcı zaten komple sap, komple atın. Bir baş soğan koyun onun yerine, Sayıştay'ın çekirdiklerini çıkarıp kaşığın tersiyle, olmazsa elinizin tersiyle ezin. Anayasa Mahkemesi'ni yıkayın, yağlayın, daldırın parmaklarınızı pembeleşene kadar yoğurun. Pirinci çene suyunda ıslatın, püf noktası siyah taşları ayıklıyormuş ayaklarına yatıp pirinç kılındaki ak taşlara dokunmayın ki lezzeti kaçmasın. İki çorba kaşığı hamaset ekleyip bir tutam davul tozu minare gölgesi serpin. Koyun hepsini bir kaba, aklaşana kadar bolca unlayın. Her tarafına bulaştırın. Avucunuzun içindedir artık. İstediğiniz kıvama gelmiştir. Ovalaya ovalaya yuvarlayın. Nihai şekli verin. Şimdi geldik terbiyesine. Yumurtayı kırın. Akını ayırın. Ekşiyle ak yan yana olmaz çünkü. Akı bozar. Sarısına damlatın. Başlayın çırpmaya. Nereden geldiğine şaşırsın ekşi. Terbiye olana kadar çırpın. Kısık ateşte alıştıra alıştıra pişmeye bırakılan köftenin suyundan birkaç kaşık yedirin ki terbiyesi kesilmesin. Tam terbiye olsun. Ekşime yapmasın. Hazmı kolay olsun. Boca ediverin artık üstüne. Cümleten afiyet olsun. Ekşili köfte de derler buna. Siz sakın demeyin. Terbiyeli olun. Terbiyeli köfte deyin. Uslu uslu yiyin. Ekşili köfte, terbiyeli köfte. Bütün sorunları hallettiler ya, sıra yemekleri düzeltmeye geldi. Geleneksel lezzetlerin korunması için kanun tasarısı hazırlamış arkadaşlar. Bundan böyle isimleri genel ahlaka aykırı olmayacakmış. E aşçıyı suikastçı diye yakalarsan, şıllık tatlısına orospu muamelesi yapman da gayet normal tabii. Kadın budu köfte mesela. Selülsiz olanı makbul. Dilber dudağı ki, şahsen dudak tiryakisiyim. Yengem var. Behlül'ün en sevdiği yemek. Oturtmaya hiç girmeyeyim. Hanım göbeği piercingli. Tadı damağında kalır. Sütlü Nuriye ban ban ye. Yemeği yemek yapan salça. Sen kafayı kırdıysan karpuz bile kalça. Veya mercimek. Siz bakmayın masum masum oturduğuna. Ver bak fırına neler oluyor. Sanırım bu nedenle aile salonumuz üst kattadır yazar lokantalarımızda. Çünkü alt katta domalan mantarı, koç yumurtası, vezir parmağı, kol bereği filan gırla. Ve hadi diyelim kerane tatlısı adaba mugayirdir. Manisa milletvekili Bülent Arınç neden misin macunu dağıtıyor her Mart ayında? Kedi midir ahali? Madem edepsizliktir nimet üzerine yapılan belden aşağı espriler, koskoca devletin fındığı gösterip aganigi naganigi diye reklam yapması nedir? Tek parti olsun, tek adam yönetsin, tek tip düşünülsün. Bunu istiyorsun ama istediğin kadar yoğur, bin yıllık mutfak bu kardeşim, terbiyeli köfteden ibaret değildir. Tasfiye, Samsun sigarasının içinden odun çıktığı günlerde, ayı oynatılırken salça sürülmüş ekmek dilimi kemirdiğimiz, şekerli leblebi unu yaladığımız, kalantorların anca 124'e bindiği ve Anadolu'nun inekler tarafından yenildiğine inanılan, tencereleri kalaylattığımız, mutfak zeminlerinin muşamba kaplandığı, Arap sabunu kokulu zamanlarda, Ömer henüz turist bile değilken, Vahi Öz'ün yaşadığı, zavallı Ayşeciğin zengin babasından habersiz, üvey anne yanında büyüdüğü, Nair, Nolamazlı, damalı taksi yıllarında, tatlı ses demirciyken, çamaşır makinelerinin merdaneli, Neil Armstrong aya filan ayak basmadı abi, hepsi tezgah diye iddiaya girdiğimiz, arka camlara STP yapıştırdığımız, metasismik bir horanın uzay mekiği muamelesi gördüğü, Adana'ya alo demek için 6 saat beklediğimiz, cep telefonunu sadece Kaptan Kirk'ün kullandığı teknoloji fukaralıklarımızda, Ümit Besel'in masasının ayağı kırıkken, muavinli doğmuşçuların Orhancı, Ferdici diye birbirini soladığı gündüzlerin, yün fanilaları soba askısında kuruttuğumuz, Barış Manço'nun lambaya püf dediği elektrik kesintili gecelerinde, Arzu Okay rüyalarımıza girerken, Killing okuduğumuz, Avanak Avni ile tanıştığımız, Sübük'ün kaleme alındığı, Pehlevi'nin Şah, Şenol Birol'un Gol, Kestelli'nin Banker, Bedia Akartürk'ün İzmir fuarını sağladığı, Halikarnas balıkçısının Bodrumlu balıkçı zannedildiği, Zeki Müren'in kamyonculara gözünüz yolda, kulağınız bende olsun diye mırıldandığı, Sütiye'nin porno kabul edildiği dönemlerde, can sıkıntısından parmaklarımızı şekilden şekle sokarak mum ışığının gölgesiyle duvara tavşan yaptığımız, başka eğlencemiz olmadığı için radyoda kös kös arkası yarın dinlediğimiz ve İstanbul'da basılan gazetelerin bırak Diyarbakır'ı, Bursa'daki bayiye bile anca arkası yarın ulaşabildiği zavallılıklarımızda, Doktor Kimball sanki babamızın oğluymuş gibi Falconet diye küfür ettiğimiz, asayişi Komiser Colombo'ya emanet ettiğimiz, adaleti Avukat Pedrocelli'den ibaret sandığımız, Macmillan'ın AIDS'ten ölene kadar Şorolu olduğunu bilmediğimiz hayal kırıklıklarında, Koç Reeves'ten turnike atmayı öğrenip, Kunta Kinte gibi zenci olmadığı halde, Izora'nın neden kül olduğunu kavrayamadığımız, yamuğunu gördüğümüz arkadaşlarımıza, naber lan ciğer diye seslendiğimiz, dansözün çıkmadığı, sadece TRT'nin var olduğu, Necefli Maşrapa zavallılığında. Develer tellal, pireler berber iken, gazetecileri susturup, gerçeklerin üstünü örtmek, duyulmasını engellemek, belki mümkündü. İlkokula giden çocukların, internette Japonya ile konuştuğu, saklamaya çalıştığın görüntülerin, şak diye cep telefonlarımıza geldiği, gazeteler yazmasa bile elektrik, su, doğalgaz, kira, okul, sağlık, market, benzin faturalarının her şeyi tüm çıplaklığıyla yazdığı bir dönemde imkansız. Ve dönüp bakıyorum geriye. İktidar yalakası gazeteciler o zaman da vardı ama odunlar sadece sigaradan çıkıyordu en azından.